Ayrım 9, sayfa 80. Fakat ne olursa olsun birçoklarını yapmak isteyeceği gibi çekiyorum çektiğimde de. Hem çukuru falan da kopardığım yok artık. Koparsam da eskisi gibi korkmam. Hem diş çekme de neymiş? Bu tekrar yaşanması mümkün olmayan yılda neler görüp neler yapmadım ki? Akşam karanlığı odama sızmıştı. Lamba epeydir yanıyor. Bense keskin bir tütün dumanı altında yaptıklarımın bilançosunu çıkarıyordum. Kalbim gururla çarpıyordu. İki kalça amputasyonu yapmıştım. Parmak amputasyonlarını saymıyorum bile. Bir de kürtajlar. Bakıyorum da 18 kürtaj yazılmış. Bir fıtık, bir trakeotomi. Hepsi de başarıyla sonuçlanmış. Ne kadar da çok değişmişim o koca çıbanlardan. Ya sardığım kırıklar, alçı ve kolayla. Çıkıkları oturtmuşum yerlerine. Tübajlar, doğumlar. Getirin ne olursa hallederim. Ama sezaryen yapamam, onu söyleyeyim. Şehre gönderirim. Ama forceps'le versiyon yaparak doğum ne kadar isterseniz getirin. Okuldaki son adli tıp sınavını hatırlıyorum. Profesör, yakın mesafeden vurulma ile oluşan yaraları betimleyiniz demişti. Başladım teklifsizce uzun uzun anlatmaya. O sırada görsel hafızam sayesinde kalın ders kitabının sayfaları da gözümün önüne geliyordu. Sonunda nefesim kesildi. Profesör, küçümser bir tavırla bana bakıp tiz bir sesle, ''Anlattıklarınız içinde yakın mesafeden ateş etmeye benzeyen hiçbir şey yok. Kaç kere 5 tam not aldınız siz?'' dedi. 15 kere diye cevap verdim. Kağıdıma adımın yanına bir 3 koydu. Ben de utanç ve üzüntüyle doğru dışarı çıktım. Mezun olduktan kısa bir süre sonra da Muryevo'ya geldim ve işte buradayım tek başıma. Yakın mesafeden vurulmayla oluşan yaralarda ne olacağını şeytan bilir ama burada önümdeki ameliyat masasında dudaklarından kanla karışık pembeleşmiş köpükler saçan birisi yeterken gerçek hayatta kendimi mi kaybettim? Hayır. Göğsü kurt avında kullanılan ve yakın mesafeden gelen saçmalarla paramparça durumda olsa da, akciğerleri görünse de, lime lime olmuş göğüs etleri sarkıyor olsa da gerçek hayatta kendimi kaybetmedim. 1,5 ay sonra hastanemden sapasağlam çıkmıştı adam. Üniversitedeyken bir kez olsun elime doğum maşası alma şerefine mazhar olamamıştım. Buradaysa evet ellerim titreyerek bir dakika içinde rahimden içeriye soktum. Hiç saklamayayım bir keresinde bir bebeği doğurtmuştum, acayip olmuştu. Başının yarısı şişmiş morarmıştı. Bir gözü de yerinde yoktu. Buz gibi olmuştum. O sırada Pelageya Ivanovna'nın rahatlatıcı sözlerini duymuştum hayal meyal. Ziyanı yok doktor. Maşanın bir tarafını bebeğin gözünün üzerine koymuşsunuz. 2 gün sonra bebeğin kafası normale dönene dek gerginlikten zangır zangır titredim. Kaç paraya dikiş attım, kaç plörez gördüm, kaç kaburgayı açmak için zorladım. Kaç pnömoni, tifo, kanser, frengi, fıtık düzelttiğim, hemoroid, sarkom, coşkuyla hasta kayıt defterinin sayfalarını çevire çevire bir saat inceledim. Kaç hasta gelmiş saydım. Bir yılda 15.613 ayakta hasta, 200 yataklı hastam olmuş ve sadece 6'sı ölmüş. Defteri kapatıp ayaklarımı sürüye sürüye yatmaya gittim. 24 yaşını doldurmuş biri olarak yatakta yatıyor, uyuklaya uyuklaya artık çok tecrübeli olduğumu düşünüyordum. Korkacak bir şeyim kalmış mıydı? Hayır. Kulağına bezelye tanesi kaçan çocukların kulaklarındaki bezelyeleri çıkarmış, birçok kez kesip biçmiştim. Ellerime artık cesaret gelmişti, titremiyorlardı. Her türlü yanıltıcı oyunu görüp köylü kadınların o hiç kimsenin anlayamadığı konuşmalarını anlar olmuştum. Sherlock Holmes'in gizemli dosyaları çözdüğü gibi çözüyorum onları da. Uyku bastırıyordu. Ben, diye mırıldandım uykuya dalarken, artık beni hayrete düşürecek bir vaka getireceklerini hiç ama hiç sanmıyorum. Belki de başkentte benim bu yaptığımın sağlık memurluğu olduğunu söylüyorlardır. İstediklerini söylesinler. Onların kliniklerinde, üniversite hastanelerinde, röntgen odalarında keyifleri yerinde. Benimse burada, bu köylüler ben olmadan yaşayamaz. Eskiden her kapı çalınışında nasıl da çir çir titriyordum. Korkudan nasıl da ödüm kopuyordu. Ama şimdi? Ne zaman oldu bu? Bir hafta önce oldu efendim. Bir haftadır böyle. Şişi verdi, dedi ve hıçkır hıçkır ağlamaya başladı kadın. 2. yılımın ilk günüydü. Gümüşe çalan bir Ekim sabahıydı. Dün akşam yatarken kendimle övüne övüne böbürlenerek uykuya dalmıştım. Bu sabahsa üzerimde önlüğüm apışıp kalmış bir şekilde bakıyordum. Kucağında odun gibi tuttuğu 1 yaşında bir bebek vardı ve bebeğin sol gözü yoktu. Gözün yerine iyice açılmış, incelmiş göz kapağının içinden sarı renkli küçük bir elma büyüklüğünde bir top dışarı fırlamıştı. Çocuk acıyla bağırıp debeleniyor, annesi çıkır çıkır ağlıyordu ve elim ayağıma dolaşmıştı yine. Çocuğa her açıdan baktım. Demyan Lukic ve ebelerden biri arkamda duruyorlardı. Sesleri çıkmıyordu. Daha önce onlar da böyle bir şey görmemişlerdi. Nedir bu? Beyin zarı tümörü mü? Yaşıyor. Sarkom mu? Yo, bu yumuşak. Ne tuhaf, ne tüyler ürpertici bir şiş bu. Nereden çıkmış bu böyle? Gözden. Belki de hiç gözü yoktu. Yani şu an Yok her halükarda diye düşünüyordum. Şöyle yapacağız dedim coşkuyla. Bu şeyi kesip almamız gerekiyor. Derken kafamda göz kapağını nasıl kesip kenara alacağımı gözümde canlandırdım. Sonra, ya sonra, sonra ne yapacağım? Belki de gerçekten beyinden bir parçadır kahretsin. Yumuşak da beyne benziyor diye geçirdim aklımdan. Neyi keseceksiniz diye sordu anne beti benzi atarak. Gözünü mü? İzin vermiyorum dedi kadın ve dehşetle çocuğu bezlerle sarmalamaya başladı. Gözü yok zaten diye cevap verdim kesin bir tonla. Gözünün olması gereken yere bir baksana. Bebeğinin tuhaf bir tümörü var. Damla verin o zaman dedi kadın korkuyla. Ne? Alay mı ediyorsun? Ne damlası? Hiçbir damlanın yararı olmaz bu durumda. Gözü olmadan ne yapacak? Gözü zaten yok diyorum sana. Ama 3 gün önce vardı diye haykırdı kadın çaresizce. Hay 3 gün önceye diye geçirdim içimden. Bilmiyorum belki de öyledir. Hay neyse şimdi yok işte. Kendi bilirsin canım. İstersen çocuğu al şehre götür. Orada da derhal ameliyata alırlar. Öyle değil mi Demyan Lukiç? Evet diye düşünceli düşünceli karşılık verdi sağlık memuru tam olarak ne diyeceğini bilemeyerek. Görülmemiş bir vaka. Şehirde keserler mi diye sordu anne yine dehşetle. Hayır izin vermem. Konuşma kadının bebeğin gözüne odaklanmamıza izin vermeyip çocuğun götürmesiyle sona erdi. 2 gün kafa patlattım. İnat edip kütüphanede didik didik araştırdım. Gözlerinin yerinde dışarı fırlamış şişlikler olan bebek resimlerine baktım. Yoktu lanet olası. 2 gün sonra ise bebek aklımdan çıkmıştı. Aradan bir hafta geçti. Anna Yuhova diye seslendim. Kucağında bir bebekle neşeli bir kadın girdi içeri. Şikayetiniz nedir diye sordum alışkanlıkla. Yanlarım nasıl ağrıyor nasıl nefes aldırmıyor dedi köylü kadın nedense alaylı alaylı gülerek. Sesinin tonu silkinip doğrulmama neden oldu. Tanıdınız mı diye sordu yine alaylı bir şekilde. Dur dur nedir bu dur bir saniye bu o bebek mi? Ta kendisi. Hatırlıyor musunuz gözü yok kesip almak gerek demiştiniz doktor bey. Afalladım. Bebeğin annesi zafer kazanmış bir edayla bana bakıyor gözlerinin içi gülüyordu. Bebek kucağında ses çıkarmadan duruyor bir çift kahverengi gözle etrafına bakıyordu. Ortalıkta sarı boncuktan eser yoktu. Büyü bu diye geçirdim aklımdan çaresizce. Ardından biraz olsun kendime gelerek itinayla göz kapağını kaldırdım. Bebek ağlayıp kafasını başka yöne çevirmeye çalıştı ama görmem gerekeni görmüştüm zaten. Mukus tabakasının üzerinde küçük bir yara izi. Şimdi anlaşıldı. Buradan ayrılırken patladı. Lüzumu yok kadın, anlatma dedi mahcup bir halde. Anladım çoktan. Bir de gözü yok diyordunuz. Bakın çıktı diye kıs kıs güldü kadın alayla. Anladık tamam, şeytan alsın beni. Göz kapağının altına büyük bir çıban çıkmış. Büyük gözü arkaya eğitmiş. Tamamen kapatmış önünü. Sonra patlayınca da iltihap akmış. Ondan sonra her şey yoluna girmiş. Hayır. Asla uykuya dalırken bile olsa artık beni hiçbir şey şaşırtamaz demeyeceğim böbürlenerek. Hayır. Bir yıl geçti. Yeni bir yıl daha geçecek ve bu da geçen yıl gibi bir yığın sürprizlerle dolu olacak. Demek ki öğrenmeye boyun eğmek gerekiyormuş. Sayfa 87. Yıldız döküntü. Dipnot. İlk kez 1926 yılında Medizinski Rabotnik yani tıp işçisi dergisinin 29. ve 30. sayılarında tefrika edilmiştir. Bu o. Sezgilerim öyle diyordu. Bilgilerime başvurmaya hiç gerek yoktu. Zaten 6 ay önce üniversiteyi bitirmiş bir doktor da bilgi ne gezer? Adamın sıcak, çıplak omuzlarına dokunmaya korkuyordum. Korkulacak bir şey olmasa da. Ve kendisine şöyle buyurdum. Işığa yaklaşın amca. Adam istediğim yere geçti. Gaz lambasının ışığı sararmış cildini aydınlatıyordu. Göğsünün üzerinde ve böğürlerinde benek benek döküntüler yayılmıştı sarı cildinin üzerine. Gökyüzündeki yıldızlar gibi diye geçirdim aklımdan ve içimden irkilerek adamın göğsüne eğildim. Göğsüne baktıktan sonra gözlerimi yüzüne çevirdim. Önümde 40 yaşlarında kül rengi kirli sakalları keçe gibi olmuş, şiş göz kapaklarının örttüğü küçük canlı gözleri olan bir adam vardı. Çok şaşırtıcı ki o küçük gözlerin içinde vakar ve öz saygı okunuyordu. Adam sıkkın ve kayıtsız bir tavırla gözlerini kırpıştırarak kemerini düzeltiyordu. Bu o işte, frengi diye tekrarladım kendi kendime karamsarlıkla. Devrimin başında üniversite sıralarından doğruca ücra bir köye savrulmuş bir doktor olarak meslek hayatımda ilk kez karşılaşıyordum frengi ile. Bu frengi vakasıyla da şans eseri karşılaşmıştım. Adam boğaz şişmesi şikayetiyle gelmişti. Frengi'yi aklımdan bile geçirmeden mekanik bir tavırla adama soyunmasını söyledim ve o an gördüm yıldız döküntüyü. Bütün belirtileri, kısık sesini, boğazındaki korkunç kızarıklığı, yine boğazındaki tuhaf beyaz lekeleri ve göğsündeki mermerimsi döküntüleri birleştirerek sorunun ne olduğunu tahmin etmiştim. İlk iş, korkuyla ellerimi civa klorlu bir topakla ovuşturdum. Galiba ellerime öksürdü diye huzursuz edici bir düşünceyle zehirlenmiştim. Sonra çaresiz bir halde tiksintiyle elimde hastamın boğazını muayene ettiğim cam spatulayı çeviriyordum. Nereye koysam bunu diye düşünürken pencerenin önündeki pamuk yumağının üzerine koymaya karar verdim. Pekala, şimdi bakın. Anladığım kadarıyla, hatta kesinlikle öyle, çok kötü bir hastalığa, frengiye yakalanmışsınız dedim çekinerek. Adamın ödü kopacak sanmıştım. Fakat Zehre gerilmiş, korkmuş değildi. Çağrıldığını duyunca yuvarlak gözlerini çeviren bir tavuk gibi yan yan şüpheyle bakıyordu bana. Bu yuvarlak gözlerde beni hayrete düşüren bir güvensizlik fark ettim. Frenge olmuşsunuz diye tekrar ettim yumuşak bir sesle. O da nedir diye sordu mermerimsi döküntülü adam. Oracıkta şehirdeki üniversite hastanesinin kar beyazı koğuşları, öğrenci kafalarıyla dolu amfi, zührevi hastalıklar profesörünün kır sakalı gözümün önünde belirdi. Fakat hemen kendime gelip üniversite amfisinden 1500 verst, en yakın demir yolundan 40 verst ötede olduğumu ve gaz lambasının ışığında durduğumu hatırladım. Beyaz kapının ardından sırasını bekleyen hastaların uğultusu duyuluyordu. Dışarıda hava kararmaya devam ediyor, yılın ilk karı havada uçuşuyordu. Hastaya öbür giysilerini de çıkarmasını söyledim ve iyileşmeye başlayan ilk lezyonu buldum. Artık hiç şüphem kalmamıştı ve kendimden emin bir şekilde kesin teşhis koyduğum zamanlarda olduğu gibi yine bir gurur duygusu gelmişti içime. Giyinin dedim. Frenge olmuşsunuz. Bu tüm vücudu etkileyen ciddi bir hastalıktır. Uzun süreli bir tedavi görmelisiniz. Bir an duraksadım çünkü aman ya Rabbi olur şey değil. Bu tavuk gibi yan bakışlarda alayla karışık bir şaşkınlık okudum. Boğazım şişti o kadar dedi hasta. Evet işte bu yüzden şişmiş. Göğsünüzdeki döküntüler de bu yüzden. Göğsünüze baksanıza. Adam başını indirip göğsüne baktı. Gözlerindeki alay kıvılcımı sönmüyordu. Boğazımı iyileştirseydiniz bari diye karşılık verdi. Ne diyor? Kendinde mi bu diye düşündüm biraz sabrım tükenerek. Ben frengi diyorum adam hala boğazının derdinde. Bakın diye konuşmama devam ettim yüksek sesle. Boğazınız şu an ikinci planda. Boğazınızla da ilgileneceğiz. Fakat şu an en önemli olan bu genel hastalığınızın tedavisi. Tedaveniz de 2 yıl gibi uzun bir zaman alacak. Bunun üzerine hasta gözlerini iyice açıp bana baktı. Oynatmışsın sen doktor dedi okunuyordu bakışlarından. Niye bu kadar uzun sürsün diye sordu. Ne 2 yılı? Boğazım için bir gargara verseniz ya bana. Kan beynime sıçradı. Sonra da açtım ağzımı yumdum gözümü. Artık adamı korkutmaktan çekinmiyordum. Hem de hiç. Burnunun düşebileceğini bile ima ettim. Gerekli tedaviyi görmediği takdirde ileride onun nelerin beklediğini anlattım. Frenginin ne kadar bulaşıcı bir hastalık olduğundan bahsedip ayrı tabak, kaşık, fincan ve havlu kullanması gerektiğini açıkladım uzun uzun. Evli misiniz diye sordum. Evet diye cevap verdi şaşarak. Eşinizi derhal bana yollayın dedim öfke ve hararetle. Herhalde o da hastadır değil mi? Karım mı? Diye sordu hasta büyük bir şaşkınlıkla bana bakıyordu. Konuşmaya böyle devam ettik. Gözlerini kırpıştırarak o benim gözlerimin içine bakıyordu, ben de onunkilere. Bu karşılıklı bir konuşmadan çok benim yaptığım bir konuşmaydı aslında. Herhangi bir profesörün 5 üzerinden 5 not vereceği harika bir konuşmaydı hem de. Frenge konusunda muazzam bir bilgim ve olağanüstü sezgilerim olduğunu fark etmiştim. Bu bilgim Almanca ve Rusça ders kitaplarında ayrıntılara hiç girilmemesinden kaynaklanan karanlık boşlukları doldurmuştu. Frenge hastasının kemiklerine tedavi edilmediğinde neler olduğunu anlatıp bu arada sürekli ilerleyen felcin altını çizdim. Ya çocukları? Karısını nasıl kurtaracaktım? Hastalık ona da bulaşmışsa ki sanırım bulaşmış, onu nasıl tedavi edecektim? Nihayet bilgi pınarım kurudu ve çekingen bir hareketle cebimden üzerinde altın rengi yazılar olan kırmızı kapaklı bir el kitabı çıkardım. Zorluklarla geçen kariyerimin ilk evrelerinde yanımdan hiç ayırmadığım, karşıma dipsiz kuyular gibi hangi ilacı yazacağımı bilmediğim meşhum sorunlar çıktığında birçok kez bana yol gösterici olan sadık dostum benim. Bu arada hasta giyinirken ben de alttan alttan kitabın sayfalarını karıştırmış ve ihtiyacım olan şeyi bulmuştum. Civalı merhem müthiş bir çözüm. Vücudunuzu bununla ovacaksınız. Size bunlardan 6 paket verilecek. Günde 1 paket süreceksiniz. İşte böyle. Avucumu önlüğüme sürtüp kendimi ovarak nasıl yapılacağını gayretle açıkça gösterdim. Bugün kolunuza, yarın bacağınıza, sonra öbür günde diğer kolunuza süreceksiniz. 6 paketi de bitirdiğinizde yıkanıp mutlaka yanıma gelin tekrar. Mutlaka. Duydunuz mu? Mutlaka. Tamam mı? Ayrıca dişlerinize ve ağız temizliğinize de dikkat etmeniz gerekiyor tedavi süresince. Size vereceğim gargarayla yemeklerden sonra muhakkak çalkalayın ağzınızı. Boğazımı da mı? Diye sordu hasta kısık sesle. Gargaranın lafını duyunca canlandığını fark ettim birden. Evet evet boğazınızı da. Az sonra sarı gucuğunun sırtı kapıdan çıkıp gözümün önünden kaybolurken başı örtülü köylü bir kadın karşıladı kendisini. Birkaç dakika sonra muayenehanemden çıkıp eczaneden sigara kağıdı almak için loş koridordan koşar adım geçerken boğuk bir fısıldaya kulak misafir oldum. İyi bakamıyor, genç daha. Ben boğazıma bak diyorum, o gelmiş göğsüme, karnıma bakıyor. Bir sürü işim gücüm var. Günümün yarısı hastanede geçti. Çıkayım diyene kadar akşam oldu. Ah tanrım, bir şeyim yok benim, sadece boğazım ağrıyor. Oysa bacaklarımı sürmem için merhem veriyor. Çok dikkatsiz, dikkatsiz diye onayladı bir köylü kadın titrek sesiyle ve birden sustu. Bense hayalet gibi üzerimde beyaz önlüğümle hızla yanlarından geçtim. Dayanamadım, iyice baktım ve karanlığın içinde keçe gibi sakalını, şişmiş göz kapaklarını ve o tavuk gözlerini tanıdım hemen. Evet, bu o gaddar çatal sesti. Suçlu bir hırsız gibi ezilip büzülüp omuzlarını kafama doğru çektim. Suçlu olduğum kesindi ve içimde belirgin bir yanma ve yaralanma hissiyle ortadan kayboldum. Bu berbat bir şeydi. Ayrım 9 sonu, sayfa 91.